bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Dar Zamanlar 1. Ölmeye Yatmak. Adalet Ağaoğlu. 1. Kaset 1. Yüz. Yapı Kredi Yayınları. 6. Basım. İstanbul 2002. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Dar Zamanlar üçlemesinin ilk kitabı olan Ölmeye Yatmak, yayımlandığı günden başlayarak Türkiye'deki roman tartışmalarının odak noktasına yerleşti. Adalet Ağaoğlu'nun yazarlık güzergahında bir dönemeç niteliği taşıyan bu yapıt, edebiyatımızda da benzer bir rol oynadı. Yakın geçmişimize tutulan hassas bir ayna. Ölmeye Yatmak. Adalet Ağaoğlu 1929'da doğdu. Orta öğrenimini Ankara Kız Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1950. Açılan bir sınavla Ankara Radyosu'na girdi. Burada ve kuruluşundan sonra TRT'de çeşitli görevlerde bulundu. 1951-1970. TRT Radyo Dairesi Başkanlığından kurumun özelliğine el konulması sonucu istifa etti. Öğrencilik yıllarında başladığı yazarlığını 1970'ten sonra başka hiçbir işle paylaşmadı. Radyo ve sahne oyunlarını, romanları, öykü, anı, deneme kitapları izledi. Bu çalışmalarında hayatın değişim ve dönüşümlerine duyarlı yaklaşımlarıyla dikkat çekti. Doğa, toplum, zaman ilişkilerinin insanın iç dünyasındaki yansımalarını düşünce üretebilecek boyutlarda irdeledi. Değişimler karşısında edebiyatın yapısal durumu bakımından da arayışçı davrandı. Kendine özgü anlatım biçimleri geliştirdi. Kitapları, oyun, bir piyes yazalım 1953. Oynanmış, basılmamış. Evcilik Oyunu 1964. Çatıdaki Çatlak 1965. Sınırlarda 1970. Tombala 1967. 3 Oyun. Bir Kahramanın Ölümü. Çıkış, Kozalar 1973. Kendini Yazan Şarkı 1976. Duvar Öyküsü 1992. Çok Uzak, Fazla Yakın 1991. Fikrimin İnce Gülü 1996. Roman. Ölmeye Yatmak 1973, Fikrimin İnce Gülü 1976, Bir Düğün Gecesi 1979, Yaz Sonu 1980, 3-5 Kişi 1984, Hayır 1987, Ruh Üşümesi 1991, Romantik Bir Viyana Yazı 1993, Öykü Yüksek Gerilim 1974, Sessizliğin İlk Sesi 1978, Hadi Gidelim 1982, Hayatı Savunma Biçimleri 1997, Anı, Göç Temizliği 1985, Gece Hayatım, Rüya Anlatısı 1991, Deneme, Güner Sümer Toplu Eserleri 1. 2. Cilt 1983, Adalet Ağaoğlu Seçmeler 1993, Karşılaşmalar 1993, Geçerken 1996, Başka Karşılaşmalar 1996, Öyle Kargaşa'da Böyle Karşılaşmalar 2002. Ayrıca basılı olan ve olmayan çevirileri vardır. Ödülleri 3 Oyun 1974 Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü, Yüksek Gerilim 1975 Sait Faik Hikaye Armağanı, Bir Düğün Gecesi 1979 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü, 1980 Orhan Kemal Roman Armağanı, 1980 Madaralı Roman Ödülü, Çok Uzak Fazla Yakın, 1992 Türkiye İş Bankası Edebiyat Büyük Ödülü, Tiyatro, Romantik Bir Viyana Yazı, 1997 Aydın Doğan Vakfı Roman Ödülü, 1995 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Edebiyat Büyük Ödülü, 1998 ve 2002 Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü. Ünvanlar: TÜYAP Onur Yazarı 1994, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fahri Doktora Ünvanı 1998, Amerika Birleşik Devletleri OSU, Ohio State University Human Letters Edebiyat Fahri Doktora Ünvanı 1998. Ölmeye Yatmak. 1. Saat 07:22. Asansörle tam 16 kat çıktık. 16. katta indik. Bana odayı gösterecek oğlanın peşinden yürüyorum. Kısa bir koridor geçti. Bir odanın önünde durdu, ben de durdum. Kapıyı açtı, içeri girdik. Perdeler sıkı sıkıya kapalı. Çocuk perdeleri açıp dışarısını göstermek istedi, engel oldum. Lambaları yaktı. Banyo kapısını açtı. Oranın da lambalarını yaktı. Bir şey isteyip istemediğimi sordu. İstemediğimi söyledim, bahşişini verdim, gitti. O çıkınca kapıyı hemen kilitledim. Bütün ışıkları söndürdüm. Çar çubuk soyundum. Köşedeki yatağı açtım. Çırılçıplak içine girdim. Ölmeye yattım. Bakmadım ama saat 7:30 falandır. Aşağıda otele kaydımı yapan delikanlıdan duydum sanıyorum. Çantamı odanın bir köşesine fırlatmıştım. İçinde 1,5 paket sigara, bir çakmak, kırmızı kaplı bir not defteri, güneş ve okuma gözlüklerim, bir kalem, yarım simit, dibine ermiş ruj tüpü, bozuk para cüzdanım ve kapalı bir zarf içinde 5000 lira var. 5000 lira o zarfın içinde yalnız değil, 3-4 satırlık bir notla birlik. Birkaç saat önce paranın yanı sıra o zarfa kapattığım notta ne demiş olduğumu anımsamıyorum. Anımsamaya da çalışmıyorum. Sadece böyle bir iş yapmış olmamı şimdi gülesim geliyor. Ama denenecek son şeyin eşiğinde de ciddi olmayı beceriyorum. Ölüm bazen o denli çabuk gelmiyor. Ölümle savaşmak gerekiyor. Gülmeyecek en uygun anda gülmeyi kasıklarıma hapsedişim bundandır belki. Ölmeye yatarken ölümle savaşmak gerekeceğini düşünmemişim. Doğdu gün ışıkları öykünün. Sümer bak keseni bordo renk perde okul sahnesini tam örtmüyordu. Hademe Cemal müsamerede perdecilik edecek. Elindeki ipi az çekiyor. Perde aralığı hiç kapanmıyor. Bütün korkusu da ya hiç açılmazsa. Günlerdir bütün işi bunu prova etmek. İpi usulca geriyor, bırakıyor. Yeniden geriyor, bırakıyor. Perdenin gerisinde çocuklar itişip kakışıyorlardı. Toz, yağ, sirke, sidik ve bit otu karışımı bir koku. Okulun her günkü alışılmış kokusunun az daha yoğunu. Kekremsi ama yıllar geçtiğinde de hala duyulabilen, duyulmasından tat alınabilen bir koku. Bazı zamanlar insanın kendi kokusunu sevmesi gibi bir şey. Baş öğretmen eski bir Ermeni evinden bozma okulun ikinci kat koridorunu geçti. Ahşap duvar delinerek sahneye bir kapı açılmıştı. O kapının önünde durdu. Baş öğretmeni İlkin bahçede yüzünü yıkamaktan dönen Namık gördü. Koşup sahne içine haber vermek istedi ama baş öğretmenin önüne geçemedi. Duvar boyunca kıyın kıyın yanaştı. Soluğu kesildi. Baş öğretmen Namık'ı yengeç yürüyüşü içinde gördü. ''Ne dolaşıp duruyorsunuz hala ortalıkta? Beni rezil mi edeceksiniz?'' diye bağırdı. O hızla sahnenin koridora açılan tek kapısından içeri daldı. 3. 4. ve 5. sınıflar öğretmeni Dündar Bey sahnede çocukların son öğütlerini veriyordu. Unutmayın, koro biterken yani ilelebet derken ikiye ayrılacaksınız. 1, 3, 5, 7, 9'lar bir yana, 2, 4, 6, 8 ve 10'lar bir yana. Siz ayrılınca aradaki bu pencere görünecek. İyi ayrılın. Yoksa her şey bozulur. Ulu önderimize de çok büyük saygısızlık olur. Tamam mı? Anladınız mı? Kanter içindeydi. Çocuklara uzun uzun baktı, haykırdı. Ali, Ali, beni mahvettin. Toparlacık, fırça saçlı bir çocuk titredi. Ellerini hazır ola koydu, başına bir sumsuk bekledi. Hani senin kara papyonun kahrolmayası, hani nerede? Lastiği koptu öğretmenim, kopuverdi. Kara kıl dokumadan soluk siyah, uzun kısa pantolonun cebinden beyaz lastiğe dikilmiş kelebek biçimi bir kumaş parçası çıkardı. Papyona benzetilmeye çalışmış bu kara nesneyi evin ambarında kuyruğundan yakaladığı bir fare gibi tutuyordu. Çocuklar birbirlerini dürtüp gülüşüyorlardı. Dündar Bey evinde demir maşayla ondülediği saçlarını sıvazladı. Sınıfına göre yaşı en büyük, en iri kız öğrenciye döndü. Semiha gel buraya, şunun lastiğini dik. Ekle, koş acele edin, saat geldi. Semiha iğne iplik bulmak için korkunç bir telaşa düştü. Bu arada Namık'ın kafasına da iki yumruk indirdi. Öğretmen Dündar öğütlerini sürdürüyordu. Koro bitti. Siz yavaş yavaş ikiye ayrıldınız. Siz yavaş yavaş ikiye ayrılınca büyük atamız çıktı. Ulu atamız üstümüze bir güneş doğmuş gibi yüzünü gösterirken koro bitiyor. Atamız gidiyor. Atamız gitti. Hemen polkaya başlıyorsunuz. Erkekler damlarının önünde eğiliyorlar. Damlarını alıyorlar falan. Derken polka bitince rondoya başlıyorsunuz. Ha Aysel, rondoyu oynarken kazık gibi durma. Rahat ol. Sen de Hasip. Kapının önünde çember çevirmiyorsun. Rondo oynuyorsun. Kafanı da ayet okur gibi sallama. Camide değilsin. Uygarlık kaynağı bir okulun sahnesindesin. Uçkurunu topla kerata. Ronda bitince mesleklere geçiyoruz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Baş öğretmenin sahne içinde olduğunu o sırada gördü. Savcının kızı Sevil de gruptan ayrılıp bir kibrit sandığının ardından usulca süzülerek kendini baş öğretmene gösterdi. Baş öğretmen ellerini arkasına kenetlemiş, sabırsızca ortalıktaki dağınıklığa bakıyordu. Kolları kısa, soluk, çizgili ceketi, çizgili dokuma gömleği, bol kısa paça, göbeğine dar gelen pantolonuna, çocuk kakası rengindeki kunduralarına rağmen bir baş öğretmenden çok bir cami hocasını andırıyordu. Ama o tarihte bir baş öğretmen olarak da fazla yadırganmıyordu. Hayır, hiç hem de. Latin harfleriyle adını yazmayı beceren, azıcık da değişimlere karşı yumuşak başlı davranan her orta yaşlı kimse bir ilçe ilkokuluna baş öğretmen olabilirdi. Baş öğretmenin kırmızı toparlak yüzü ağda yapıştırılmış gibi parlıyorsa bu da hafızlığında önüne fazla pekmez konulmuş olmasındandır herhalde. Çocuklar toptan hazır ola geçmişlerdi. Öğretmen Dündar onları elinin tersiyle bir adım geri itti. ''Buyurun baş öğretmenim, buyurun. Ben de çocuklara son öğütlerimi veriyordum. Mal müdürü bir vazo gönderecekti. Hala gelmedi. Ben diyorum ki...'' Baş öğretmen tombul ellerini havaya kaldırdı. Öğretmen Dündar'ın sözünü kesti. ''Vazoda olmayıversin canım. Kıyamet kopmaz ya. Burası merkezi hükümet değil. Nihayet bir ilçe okulu. Elimizden geleni yaptık. Vazo üstünde fazla durmayı verin. Gerisi tıkır tıkır gitsin. Ben razıyım. Çekilen bunca sıkıntıya değsin bari. Öldük canım.'' Çocukların arasından bir parmak kalktı. Kaymakamın oğlu Aydın en şıkları yüreklilikle bağırdı. ''Aysel saçlarını örmemiş ama öğretmenim.'' Bütün başlar Aysel'e döndü. Kızın sarıya yakın kumral saçları ta beline kadar dökülüyordu. Sıtmadan sarı yüzü hemen kiraz alına döndü. Belinden aşağı bir ter indi. Baş öğretmen kaşlarını iyice çattı. Öğretmen Dündar'a can sıkıntısıyla baktı. ''Gördünüz mü işte? Daha saç meselesi bile...'' Öğretmen Dündar'ın içine öfke bürüdü. Aysel'den çok kaymakamın oğluna kızıyordu. ''Bu oğlanda ikide bir birini gammazlar. Pis şımarık. Bıktım bu kendini beğenmiş meretten. Ama neme gerek, her şeyi yine taslamam işte. Ütülü siyah kısa pantolonu, ipek beyaz gömleği, sahici siyah papyon kravatı, beyaz çorapları, siyah rugan iskarpinleri, güzelce kolonyalayıp taranmış saçları. Koro içinde, polka ve ronda içinde verdiği modelden daha güzel her bir şeyi. Sana teşekkür ederim Aydın oğlum. Evet, hepimiz birbirimizi gözden geçirmeliyiz. Bir eksiğimiz var mı yok mu görmeliyiz. Artık son dakikalarımız bu.'' Birden Aysel'e döndü. ''Size saçlar gergince taranacak, derlenip toplanacak demedim mi?'' Bütün çocuklar hep bir ağızdan ''Dediniz öğretmenim'' diye bağırınca baş öğretmenin önünde aklanan öğretmen Dündar da Aysel'in saçlarını ülkere havale edip sızlanmaya başladı. ''Günlerdir her bir şeyi tek tek anlattım bunlara efendim. Ama suç çocuklarda değil ki, analarında babalarında asıl. Bütün evleri tek tek dolaştım. Biliyorsunuz, tek tek. Yine de...'' Ellerini çaresizlikle iki yana açtı, içini çekti. ''Buna da şükür.'' Baş öğretmen düşündü. Dündar öğretmen şükretmekte haklıydı. Doğrusu iyi kötü yine bir şeyler hazırlanmıştı işte. Birinci ve ikinci sınıflara öğretmeni henüz çok yeni, çok da genç olduğu için yük kendisine, en çok da Dündar öğretmene düşmüştü. Ama o da fazla büyüttü işi canım. Koro peki, meslekler iyi, türküler pek güzel, Ergenekon destanı pekala mükemmel. Polka da ne diye diretti bunca. Merkezden gelen emirde batıya pencere açılması isteniyordu. İyi ya işte, savcının kızı keman çalacak. Kız öğrenciler erkek öğrencilerle birlikte çiçekler ve böcekleri oynayacaklar. Polka ille gerekti miydi? Polka'da oğlanlar kızlara sarılacaklar. El ele tutuşacaklar. Evet, belki batıya daha geniş bir pencere açılmış olacak ama bütün kasaba halkı da ayağa kalktı. Çocuklarını okuldan geri almak isteyenler bile çıktı. Baksana, kör Enver kızının müsamereye girmemesi için sonuna dek direndi. Şimdi yolda gördü mü başını çeviriyor bana. Sağda solda da kerhaneci diyesiymiş. Gavur Hoca adı bitti, şimdi de bu. Kaymakamdan çekinmeselerdi bunca yıllık hemşerilerimle neredeyse toptan aram açılacaktı canım. Şu iş biri bitse hayırlısıyla. Derken kendini acıdı baş öğretmen. Ülker'in küçücük ellerinde saçlarını ördüren Aysel'i acıdı. ''A kızım, niye şu işi evinde annene yaptırmadın?'' dedi. Kızcağız yutkundu. Sıtmalı karnını Ülker'in arkasına sakladı. ''Babam anneme kızdı da baş öğretmenim. Annem de ben karışmam artık, ne olursa olsun dedi. Ben de geç kalıyordum. Annem de ağlıyordu sonra. Kendisi de sessizce ağlamaya başladı. Ülker'in arkasına iyice gizlendi. Gözleriyle Semiha'yı aradı. Ondan yardım bekledi. Çocukların çoğunun durumu bu. Daha çok yerli halk kızlarının. Dündar öğretmen farkında. Her ev ya içinden bir ölü çıkmış ya kapısına kırmızı bir fener asılmış gibi. Çocukların sızıldanmaları, karı kocaların artan günlük kavgaları hep aynı nedenli. Okulda ilk müsamere, ilk mezuniyet müsameresi. Geç bile kaldı bu okul. Bu yıl olmasaydı öğretmen Dündar karalar bağlayacaktı. Beceriksiz, yenik, ülkeye sırt çevirmiş olacaktı. Ondan sonra saf dışı duyar kendini. Boşlukta sallanır kalır. Merkezi hükümeti bir çağırsalar kimsenin yüzüne bakmaya surat kalmaz. Baş öğretmeni zorlayışları bundan. Kulağının dibinde ara gibi vızıldayışları. Polka'yı kabul ettirmek için artık bir seferinde atam atam büyük atam diye hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Ağlayışı içten. Baş öğretmen, herkes geldi. Çabuk olun bari dedi. Sesi bu kez hoşgörülü, yumuşak. Okulun sıraları yan yana dizilmiş. Bazı öğrencilerin babaları, anaları, hısım akrabaları, fötürlü, kasketli, başörtülü, sıkma başlı yerlerine oturmuşlardı. Bazıları erkeklerden, bazıları başlarını açmaya akıl etmişler. Yaşlı kadınlar damalı örtüleriyle yüzlerini kapatıyorlar. İçlerinden 10 kez Allah'ım sen günah yazma diye yakarıp dua ederek 3 kere bağırlarına tükürüyorlar. Erkek kadın umum bir yerde ilk bulunuşları. Yine de baş öğretmen akıl etmiş. İlk sıralar, sandalyeler gerisinde yerli halktan erkeklere ayrı, kadınlara ayrı yerler ayırtmış. Seyirciler arasında sadece iki kadın, başlarına tavus kuşu tüyleriyle süslü şapkalar giymişlerdi. Biri kaymakamın karısı, öteki savcınınki. Jandarma kumandanı yalnızdı. İlçe yeni atanmış olduğu için karısını çocuklarını getirtememişti henüz. Eşraf ve esnaftan Şakir Ağa, Koca Turik, Katip Osman, Emin Efendi, hepsi tavus kuşu tüylü kadınlarla birlikte okul sıralarının önüne dizilmiş sandalyelerde oturuyorlardı. Kaymakam en önde hasır bir koltukta, sağında savcı, solunda jandarma kumandanı. Yanında boş bir sandalye, baş öğretmenin yeri. Savcının yanında da boş bir sandalye, doktorun yeri. Sonra sırasıyla mal müdürü, tahrirat katibi, ilçenin deyimiyle taharet katibi, doktor bekardır. Sarı saçlarını parlatarak her yere geç gelmeyi, kendisini henüz bir hastadan dönüyor göstermeyi ve böylece herkesten daha ülkücü olduğunu belirtmeyi sever. Her şeyin durup oturduğu en uygun bir saatte içeri girecektir. Beyaz gömleğinin açık yakası ceketinin üstüne devrilmiş olarak. Bütün başlar ona dönecektir. 30'unu geçip de hala evlenememiş bulunan ablası seyirciler arasında tavus kuşu tüylü kadınların yanında şifon eşarbı başında bir kendini beğenmeyle yerinden kımıldanacaktır. Giderek bu ve buna benzer gizli şeyler de olacaktır işte. Sünnet düğünlerinde çalan bando bir iki bumbumdan sonra İstiklal Marşı'na başladı. Çocuklar sünnet düğünlerinin bandosu eşliğinde perde gerisinden ağır ağır korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen diye başlayınca önce jandarma kumandanı başında kokartlı şapkası ayağa kalkıp dimdik selam durdu. Ötekiler onu izleyip ayağa kalktılar. Ancak başörtülü kadınlardan hemen hepsi utanarak yerlerinde kaldılar. Onları da macuncu zühtü dürterek kaldırdı. İstiklal marşı bir cenaze marşı ağırlığı ile bitti. Herkes yerine oturdu. Perdenin gerisinden tik tik tik tik bir değnek sesi işitildi. Sonra Dündar öğretmenin alçak sesi. Dikkat! 1-2-3. Ardında çocuklar, kimi biraz önden, kimi biraz geriden ama yine de birazdan yurdun tan yerinde doğdu gün ışıkları öykününe başladılar. Kendileri henüz görünmüyorlardı ama sünnet düğünlerinin bandosu sarı pirinçten kocaman bombardları ile sahneyi bir türlü tam örtemeyen bordo kesen perdenin bir ucundan görünebiliyordu. Koro, hayda karanlıklar savaşı var, atıl ileri, Türk'ten ulu yok bir millet, Türkiye açık şan yolu, ışık yolu, cumhuriyet diye bitirdikten sonra hemen bir başka marşa geçti. Bu kez de perde gerisindeki seslerde nefes nefese bir koşudur başlamıştı. Volga, Volga, Volga, Volga, arkadaşlar çıktık yola, zaferimiz şen olsun, gönüller neşe dolsun, hayda da hayda, hayda da hayda, arkadaşlar çıktık yola. Derken, bordo keten perdenin ardında bir kıpırdanma, sonra bir sessizlik. Bir ara öğretmen Dündar'ın maşalanmış saçları perdenin aralığından püskürdü. Bir kolu birini itti, öteki kolu aralık perdeyi birleştirdi. Yeni bir sessizlik. Perdenin alt ucu da kısa kalmıştı. Bu yüzden öğretmen Dündar'ın oradan oraya koşan kahverengi beyaz pabuçları izlenebiliyordu. Çocukların sarı, siyah, lastik, kösele, potin, kundura, eski yeni birbirini tutmaz pabuçları da. Ali ise çarıklarının içine işlemeli, uzun tiftik çoraplar giymiş. Köyden eşekle onun mezuniyet müsameresini görmeye ve gece Ali'yi köye götürmeye gelen amcaoğlu seyirciler arasında en geriden bile çocuğu hemen tanıdı. Kendi kendine bir tuhaf güldü. Azıcık da yüreği çarptı. Baş öğretmen sahneden artık perdenin açılacağı bu en önemli anda ayrıldı. Ayaklarının ucuna basa basa geldi, jandarma kumandanının yanına oturdu. Jandarma kumandanı onu sırtına okşadı ve birden çocukların sesi inceli kalınlı önlü arkalı yeniden yükseldi. Bando eşliğinde bir ayin söyler gibi söylüyorlardı. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini. Sümer banketini perde ağır ağır açıldı. Tam da açılamadan takılıp kaldı. Tüh, battık. Oldu mu olanlar? Hademe Cemal can havliyle ipi salladı. Perde az daha açıldı. 4,5 sıra olmuş çocukların bir bölümü göründü. Çocuklar sağdan soldan ortadakileri sıkıştırıyor. Uçta kalanlar da görünmek istiyorlardı. Bu itişip kakışma arasında yine de koruyu sürdürdüler. İlelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Gönülleri evverdiğince ortada bir boşluk bırakarak ikiye ayrıldılar. Sahnenin arka duvarındaki dört köşe bir delikten bir pencere Atatürk'ün yüzü göründü. Hademe Cemal ipe yeniden asıldı. Perdenin bir yanı açıldı, öteki kanadın ipi koptu. Yine de başarılmıştı işte. 8 ile 14 yaş arasında 30 kadar çocuk sahnede sıraya dizilmiş iki grup halinde duruyorlardı. Yürekleri sünnet düğünlerinin bandosundaki davul gibi güm güm vurarak. Oğlanlar uzunlu kısalı, açıklı koyulu siyah pantolonlar, ipekliden satenden dokuma beze değişen beyaz gömlekler giymişlerdi. Boyunlarında gerçek ve gerçeğe benzer birer siyah papyon. Kızların üstünde de açıklı koyulu, uzunlu kısalı askılı kara önlükler. İçlerinde renkleri kar beyazından krem rengine değişen bluzlar vardı. Bluz yakalarının altına kara kıldan bükülmüş bağcıktan tut, ipek kurdeleye kadar varan fiyonklar. Hepsi bando eşliğinde. İlelebet muhafaza ve müdafaa etmektir derlerken ortadan gelişi güzel bölündüklerinde sahnenin arka duvarı seyircilerle görülüvermişti ya, asıl görünen bu ahşap arka duvarda sonradan açılmış dört geçik küçük bir pencereydi. Atatürk'ün Türk gençliğine seslenişi sürerken öğretmen Dündar'da sahne gerisinde dört köşe deliğin dibinde diz çökmüş çerçeveli bir Atatürk portresini yavaş yavaş bu delikten yukarı itiyordu. Bu kez öncülüğü kaymakam yaptı, alkışa başladı. Onun alkışını jandarma kumandanının, savcının, baş öğretmenin, ardından tavus kuşu tüylü bayanların ve geride oturanlardan bazılarının alkışları izledi. Başları örtülü birkaç kadın avuçlarını birbirine yapıştırdılar ama ses çıkmadı. Macuncu Zühtü arkada ayakta en son ve en uzun alkışladı. Doktor da briyantinli sarı saçları ile o sıraya girdi içeri. Son alkışlardan biraz parça topladığı için jandarma kumandanı ona tebessümü altında gizli bir öfke duydu.